Merhabalar, Film Hafızası'nın sunduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal.
Ben Başak.
Lal Mentuis'in bu bölümünde konumuz 40. İstanbul Film Festivali. Evet, Güzide şehrimizin festivalinin 40. yılındayız. Baharın habercisidir aslında bu festival zamanı ama malum şartlar yüzünden pek yaşayamıyoruz yine bu coşkuyu. Bu vesileyle Lal Mentuis'in ilk bölümünü almış olalım. Pandemiyi yavaş yavaş kabullenmeye başladığımız dönemlerde hatırlarsın. Program yapmaya başlamıştık. İlk bölümümüz İstanbul Film Festivali deneyimlerimizdi. Sonra da online seçkiyi konuşmuştuk. Koca bir yıl geçmiş. Geçen bir yılda neredeyse hiçbir şey değişmemiş. Hala evdeyiz. Hala online festival takip ediyoruz. Arada çok kısa bir süre sinema salonları açıldı yazın. O ara ben film izledim salonlarda. Keşke daha çok izleseydim. O da son oldu zaten. Bir daha da göremedik. İnşallah önümüzdeki günlerde Mayıs'ta, Haziran'da falan fiziken tekrar salonlarda film izleme şansı buluruz diyorum.
Ben bazen hani hayatımızın önceki kısmı böyle bir seneden çok daha uzaktaymış gibi hissediyorum. Yani yeni normali biraz fazla normalleştirdim sanırım. Böyle de bir şekilde gidiyormuş ya hayat falan gibi bir sansı var üstümde aslında. Ya tabii bu söylediğim şey kültür sanat alanına da birazcık yansıyor. Hele sinemaya. Ben en son bir ara sinemalar açıldığında işte La Grande Bellezza izlemiştim Beyoğlu sinemasında. Şimdi böyle biraz sinema deneyiminin neye benzediğini unuttum sanırım. Şimdi o yüzden böyle festival ruhu da çekilmiş benden biraz. Yani böyle filmlere baktığımda hatırlamak güzel oldu. İşte Nisan'da tabii havalarda şimdiye kıyasla çok daha güzel oluyordu falan. Şehrin neye dönüştüğü, film öncesi sonrası içilen biralar, işte o sohbet falan o keyfi biraz unutmuşum. Filmlere baktığımda da aslında hani sinemada izlenmesi gereken güzel filmler olurmuş diye düşünüyorum bir yandan. Böyle oradan da minik bir sızı hissettim. Galiba bu yüzden çok adapte olup çok film izleyemedim. Hani bir noktada bana böyle malum yerlerden film tüketiyor olmaktan çok yorulmuşum gibi hissediyorum. Yani koca bir sene öyle geçti çünkü.
Ya online gösterimleri hepimiz başta bir çok yükseldik böyle. Hatta ben ilk 2 ay böyle baya böyle her gün peş peşe takip ettim. Sonra yoruldum. Yani çok bloke edici bir aktivite online festival takip etmek. Hani böyle şey dedim. Hani ben dünyaya film izlemeye mi geldim ya falan dedim. Böyle hani bir anda üzerimize yağdı ya resmen bu online gösterimler. Yani bir yerde pes ettim. Ama 40. yıl şerefine hazırladıkları seçkiyi kaçırmak istemedim. Çok da özledim yeni film izlemeyi. Araya biraz mesafe koymak da iyi oldu biraz. Şimdi hevesle takip ediyorum. Açık hava gösterimlerini de bayağı heyecanla bekliyorum.
Ben de ya böyle cidden çok tatsız olmaya başladı artık.
Peki gelelim neler izledik, neler izleyeceğiz? Seçkinin ilk filmiyle başlayalım o zaman. After Love, festivalin en naif bölümünden bir film. İlk filmler kategorisi. Pakistan asıllı İngiliz yönetmen Ali İmkan'ın ilk uzun metraj filmi After Love, eşinin ani ölümünden sonra kalan hatıraları gözden geçirirken kanalın diğer tarafında eşinin yıllardır gizli tuttuğu bir başka ailesi olduğunu öğreniyor. Filmde kültürleri farklı da olsa kültürleri farklı ama kaybettikleriyle birbirine bağlanan iki kadın aracılığıyla yas kimlik, kültür çatışması, aile kavramlarını ele alıyor diyelim özetle. Nasıl buldun?
Ben çok keyif aldım. Böyle büyük trajedilerin basit bir biçimde ifade edildiği filmlerden çok hoşlanıyorum. Ben hatta başka bir bölümde de konuşmuştuk sanırım. 45 Years'ı bu yüzden hani çok beğenmiştim ben. Aslında çok da böyle farklı bir konu ama ben ona nedense benzer bir hava da verdim. Muhtemelen işte İngiltere meselesi yüzünden. Yani hem bir kayıp söz konusu, onun getirdiği bir yas var ama henüz bu yas sağlıklı bir biçimde tutulamamışken bir de aslında yıllardır yaşadığın hayatın gerçek olmadığını öğreniyorsun. Ki hani bu hayatı yaşamak için de çok radikal şeylerden vazgeçmişsin falan. Hem bu bağlamda kültürel bir yere dokunuyor hem de böyle özel bir kadınlık hikayesi gibi geldi bana. Çünkü hikayeyi birbirini tanımayan ama aynı adam yüzünden benzer bir trajediyi deneyimleyen iki kadının da gözünden görüyoruz. Birbirlerine olan öfkelerinin nasıl harlandığını ama sonra bu öfkenin nasıl dindiğini görmek çok keyifli geldi bana. Bir de bir yandan melek üzerine düşündüm çok fazla. Çünkü bazı meraklarımızı gidermek oldukça riskli bir iş ve karakterlerden biri bu riski alabilirken diğeri alamamış aslında. Bu bireysel farkı da sevdim ben. Yani ben olsam nasıl konumlanırdım diye de düşündürüyor insanı maalesef.
Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. İlk film kategorisi yanıltmadı. Bu yönden çok mutluyum. Festivalde de izlediğim ilk filmdi. Yani en belirgin benim de söyleyebileceğim şey naif ve sade anlatı sanırım. Yani konu yas, acı, ihanet ama hiç öyle bas bas bağıran bir duruşu yok ya hani. Aslında çok güçlü bir film gibi bir iddiası da yok ama filmin asıl güçlü tarafı bu. Yani hayat arkadaşının ölümü sonrasındaki dönemi o kadar yalın anlatmış ki, o böyle hani çay doldururken diğer bardaklara baka kalmak, böyle hani tüm hayat alışkanlıklarının o dakikadan sonra böyle sana düşman olması. Hani cenaze ortamı, sonra kalabalık çekildikten sonra bir anda böyle koca evde yapayalnız kalmak falan. Miri de gerçekten çok yalnız bir karakter. Böyle hep tedirgin. Mesela o diğer kadını bulmaya gittiğinde otel odasındaki halleri falan, böyle turistik amaçlı gitmediğin yabancı bir yerde ne yapacağını bilemez bir hal olursun ya, böyle hani uzaktan çekimlerde böyle hani odanın ortasında kendi kendine oturduğu halleri bana hep onu çağrıştırdı. Yani sanki böyle hani tutunduğu tek şey eşiymiş, onu da kaybettikten, hatta bir de kaybetmesine tuz biber olarak bir de ihaneti öğrendikten sonra hepten koca dünyada bir başına kalıyor. Yani bir boşluğa düşmüş gibi, öfke mi duysun, yas mı tutsun, hayatına devam mı etsin, bocalıyor. Ya bu yönden karakter tasarımını çok başarılı buldum. Oynayan da gerçekten çok güzel can vermiş. Ya böyle hani tontik teyzeler olur ya, böyle görünce güven duyarsın. Böyle hani elinden kurabiye yemek istersin. Böyle sarılınca huzur duyarsın falan. Ya sanki öyle birinin iç dünyasına giriyoruz. Ya bir de ya o kadar da naif ki, hani böyle kocasının yıllardır gizli tuttuğu bir hayatı olduğunu öğreniyor ve hani böyle onunla, kadınla karşılaşınca ne söyleyeceğini prova ediyor. Böyle hani heyecanla söyleyemiyor falan, yani çok tatlıydı ya.
Evet, biraz önce bahsettiğim merak unsurunun etkisi işte. Hani Genevieve hizmetçi zannedince Mary buna çok bozuluyor ama aslında söyleyemiyor bir şey. Bir yandan da işine geliyor çünkü evin içerisine girebilmek, daha yakından inceleyebilmek için bir fırsat oluyor. İşte eşinin gömleklerini koklayabiliyor bu vesileyle falan. İşte kadınla çocuğun anılarını dinleyebiliyor uzaktan. Böyle merak ettiği her şeye çok çok daha yakın aslında.
Evet. Bir yandan da bir de inancını ve kendini sorgulaması da var. O da güzel yedirilmişti hikayeyi. Hani Genevieve'i gördükten sonra aynada kendine bakması, sonra bu inanç muhabbeti geçtikten sonra namaz kılarken ağlaması, o işte küçük çocukla yakınlık kurması falan, yani hikayedeki detaylara ben bayıldım gerçekten. Ya, kadın bakışının da çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Sen de değindin biraz önce. Hatta ben filmin ilk film olduğunu biliyordum. O kategoriden olduğunu biliyordum ama yönetmen hakkında detay bilgim olmadan izledim. Bittikten sonra bakayım ya, kesin yönetmen kadındır dedim ve gerçekten şaşırdım. Yani kadın yönetmen olmadığını görünce, yalan yok. Bu yönden beni çok tatmin etti gerçekten.
O zaman sıradaki film Alto. Filmi gördüm zaten, dedim ah Nordic, Hilal sevecek bunu. Yani ben zaten biyografileri çok seviyorum ama bir yandan bu film böyle işte Rusya'dan Paris'e, Venedik'e falan böyle çıkardığı bir yolculuk var ve hani Alvar Aalto'nun hayatından nesnelerin, fotoğrafların hikayesini anlatışıyla bana böyle diğer biyografi filmlerinden daha böyle özgün ve kişisel bir yere dokunan bir halde geldi, bilmiyorum. Bir yandan da işte eşiyle kurduğu ilişkiye şahit olmak da öyle. Evet, hani bu tamam romantik güzel bir ilişki ama bunu böyle tarihin en büyük aşkı gibi anlatmadan olduğu gibi aktarabilmelerinden keyif aldım. Bir yandan bilmiyorum, mektuplar bana Berger'in A'dan Z'ye diye bir kitabı var, onu anımsattı. Belki hiç alakası yoktur ama çok böyle benzer şeyleri hissettim izlerken.
Yanlış hatırlamıyorsam aileden de böyle hani gerçek görüntüler falan temin edebilmişler. Biraz belgesel çekimlerine o da faydalı olmuş. O 35 milimlik görüntüler falan, yani cidden ailesinden temin ettikleri görüntülermiş. Bu tam bir hani belgesel sevmem ama işte şunun üzerine ise izlerim filmi, hani benim söylediğim gibi. Nordic esinti burada beni çeken şey oldu. Ben zaten pek belgesel insanı değilim. Ama hayranlık duyduğum o sade ve minimal Nordik dizaynların, böyle o modern mimarinin arkasındaki ismin hikayesini izlemek çok ilham vericiydi. Keşke tasarımcı veya mimar olsaydım, eminim o zaman çok daha fazla şeyler ifade ederdi. Ya işte YKSV'yi bu yüzden seviyorum ben. Yani böyle bir belgeseli kolay kolay izleme imkanımız olmuyor. Yani çok mainstream bir şey de değil ya. Hani anca böyle eskiden bir daha nereden göreceğim deyip izlediğim bir şeydi. Yani çok da beğendim.
Sonrasında ne vardı? Sıradan gidiyorum şimdi. The Dog Who Wouldn't Be Quiet. Onu izledin mi?
İzledim onu. Yani işte bu da böyle bir hikaye türünde bir filmdi benim için. Yani çok iz bırakmadı. Zaten böyle bir iddiası olan film de değildi. Yani siyah beyaz olması ve hani karakterin böyle hafif absürt naifliği ve nereye çeksen oraya gider hali dışında çok da bir tat kalmamış aklımda. Ya konu çok basit aslında. Yani çalıştığı için köpeğiyle ilgilenemiyor baş karakterimiz. Köpeğin tüm gün ağlamasından komşular çok şikayetçi olunca hayatını değiştiriyor karakterimiz de bunun için falan. Yani bilmiyorum. Çok bende iz bırakmadı.
Ondan sonra da işte yeni nesil Cronenberg'in Possessor vardı. Büyük bir merakla beklenen, onu izledin mi?
ama ben de hayal kırıklığı oldu ya. İzledim. Gerçekten hayal kırıklığı oldu. Biraz yüksek beklenti kurbanı galiba. Hani esaslı bir böyle korku, gerilim, psikolojik gerilim, rahatsız edicilik falan bekledim ama yani evet rahatsız edici ama yani bu rahatsız edicilik bazı nesnelerle sınırlandırılmış gibi. Yani birkaç nesne hani göze sokulan kanlı şiddet böyle. Ya hatta hani rahatsız edicilik net hani sahnede kan göstermekten, ses ve efektten öteye gidememiş bence. Yani tabii türün diğer örnekleriyle kıyasladığım zaman okey, özenli bir bilim kurgu, korku filmi diyorum. Ama o kadar sadece. Yani İKSV seçkisinde yer alıyorsa biraz daha böyle hani o mainstream bilim kurgu hikayelerinden bir anlatı farkı olmalı diye düşünüyorum ama pek göremedim öyle bir şey. Konu da böyle hani gizli oluşum ve onun ajanları üzerine işte insanların zihinleri içerisine girerek onları kontrol etme ve suikast düzenleterek istediklerini elde etme üzerine. Hani işin içerisinde zihin kontrolü, şiddet eğilimi gibi konular olunca ben daha distopik bir atmosfer veya daha bir psikolojik derinlik görmeyi bekledim. O yönden pek tatmin etmedi. Hani ana karakter Tasya'nın şiddeti seviyor olması biraz hikayenin gidişatına yön veren şey. Yani burada insan doğasında olan ama insanın kabul etmek istemediği için dış etkenlere suç atması konusunda hani şiddet için bir çatışma yaratabilirdi gibi hissettim ama buna pek girmemiş.
Anladım. Peki sonraki filmlerden neleri kestirdin gözüne?
Bu belgeselden başka Nordic yok sanırım online seçkide. Olsaydı izlerdim. Gözüm yine bir Alman soslu Türk filmi aradı ama onu da göremedim. Belki açık
Aha.
hava birimine saklıyorlardır. Asla ağlamamı merak ettim. Çiçek İstemez bölümünden. Bir böyle tek başına ayakta durmaya çalışan Asi Ergen hikayesi uzaktan bir cezbetti beni. İki aşığın ölümü, toksik erkeklik ve aile kavramı ekseninde onu mutlaka izlerim diye düşündüm. Bir de antidepresan kategorisinden Gönül İşleri var listemde. Hani klasik bir kimin eli kimin cebinde bir Fransız komedisine benziyor. Hani yanılma ihtimali yüksek burada ama hani izle geç komedisi çıkabilir ama izlerim yani. Sende neler var?
Ben de pazar günlerini bekliyorum. Erişim açınca onu izleyeceğim. Tufan Olmayacak vardı. Onu kestirdim bir gözüme. Onu bekliyorum. İki Aşığın Ölümünü aynı şekilde aynı sebeplerle ben de bekliyorum. Şimdilik böyle sanıyorum. Ben de ilk bunlara bakacağım açıldıklarında.
Zaman yavaştan kapatabiliriz programı.
Bir sonraki bölüm Valiki mi oluyor o zaman?
Evet, Lal Mantuis'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.